Ayrım 16, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 197. Safiye 5 yaşındayken yetimhaneden alınmış, Kara'nın oyun arkadaşı olarak getirilmişti. Kendine ait ilk odasıydı burası ve özel banyosu. Yine de gecelerinin çoğunu Kara'nın odasında, hiç gelmeyecek olan geleceklerini birbirlerine fısıldayarak geçiriyorlardı. Kapının dışında durdular. Kara birden ona sıkıca sarıldı. ''Tekrar eve gelmen çok güzel.'' Onun sıcak sarılışına karşılık veren Safiye, bu kadının arkasındaki küçük kızı, en eski ve en iyi arkadaşını hissedebiliyordu. Yuva, şu anda buna neredeyse inanıyordu. Kara duruşunu değiştirdi, gözleri duvardaki lambaların ışığında parlıyordu. Safiye derin bir soluk aldı. ''Ben iyiyim, hazır olduğumu sanıyordum. Ama onu görmek hiç değişmemiş.'' ''Doğru.'' dedi Kara kaşlarını çatarak. Safiye gülümseyip ona hızla sarıldı. ''Ben iyiyim, gerçekten.'' Kara kapıyı açtı. ''Banyoyu hazırlattım ve dolapta yeni giysiler de var. Yemekte görüşürüz.'' Geri çekilip koridor boyunca devam etti. Eski odasını geçip koridorun sonundaki çift kanatlı, oymalı ceviz kapıya doğru yürüdü. Burası evin ana yatak odası, babasının eski odasıydı. Safiye dönüp kendi odasının kapısından girdi. İçeride küçük ama yüksek tavanlı giriş salonu, eskiden oyun odası olarak kullanılan ama artık özel çalışma odası olan karşılama odası vardı. Bu odada doktora sözlü sınavları için çalışmıştı. İçerisi en sevdiği çiçek olan taze yasemin kokuyordu. Odayı geçip arkadaki yatak odasına gitti. İpek sayvanlı yatak çok uzun zaman önce Tel Aviv'e gitmek için buradan ayrıldığından beri el değmemiş gibi görünüyordu. Parmakları kaşmirli ipekle dolaşırken o acı dolu hatıra aklına geldi. Uzak duvarda gölgelik yan bahçeye açılan pencerelerin yanında bir gardırop vardı. Bu pencereden dışarı baktığından beri bitki yatakları biraz kötüleşmişti. Hatta birkaç yabani ot bile büyümüştü. Bu görüntü içindeki bu kadar derin olduğunu bilmediği bir kayıp kuyusuna dokunmuş gibiydi. Neden geri gelmişti, neden gitmişti? Geçmişi gelecekle bağdaştıramıyor gibiydi. Yandaki banyodan gelen su sesi dikkatini dağıttı. Yemeğe kadar fazla vakit yoktu. Elbiselerini çıkarıp yere bıraktı. Küvet derin ama dardı. Su neredeyse işitilen bir fısıltıyla havaya yükseliyordu. Belki de odaya kokusunu veren suda yüzen yasemin yapraklarının oynaşması bu sesi yaratıyordu. Bu görüntü yorgun bir şekilde gülümsemesine neden oldu. Küvete doğru gitti ve suyun altında gizlenen basamağı göremese de tereddüt etmeden suya girdi. Geçmişten beri tamamen kaybetmediği bir içgüdüydü bu. Buharlı suyun içine girip çenesine kadar gömüldü. Arkasına yaslanırken saçları suyun ve yaprakların üzerine yayıldı. Acılı kaslarından daha derin bir şeyler de gevşeyip rahatladı. Gözlerini kapadı. Yuva. 20.02. Güvenlik görevlisi ara sokağa girdi. Fenerini kaldırım taşlarına doğrulttu. Öteki eliyle Kensington malikanesinin dış duvarında bir kibrit yaktı. Minik alev tıslayarak yandı. Duvarın tepesinden sarkan palmiye ağacının geniş yapraklarının derin gölgelerine saklanan siyah pelerinli figürü fark edemedi. Işık gölgeleri yok ederken duvara tırmanan kişiyi ortaya çıkarmakla tehdit ediyordu. Cassandra kanca tabancasının tetiğini çekti. Yağlı mekanizmanın hafif gürültüsünü, Maskat sokaklarında bolca bulunan sokak köpeklerinden birinin havlaması bastırdı. Bedeni ince çelik alaşımlı kabloyla yukarı tırmanarak duvarda koşarcasına havalandı. Duvarın en üstüne varınca ivmesini kullanıp kendini duvarın üstüne attı, sonra yüzüstü yattı. Yabancılara gözdağı vermek için duvarın üzerine jilet keskinliğinde cam kırıkları gömülmüştü. Ama bunlar Cassandra'nın hafif siyah kevlar giysisine ve eldivenlerine nüfuz edemiyordu. Yine de keskin bir parçanın sağ çakağının yakınına bastırdığını hissetti. Maskesi gözlerinin etrafındaki açık şerit hariç yüzünün geri kalanını gizliyordu. Yansıtıcı olmayan gece gözlüğü alnına kaldırılmış, kullanıma hazır bir şekilde bekliyordu. Mercekleri bir saatlik film çekebilecek kapasitedeydi ve gizli dinleme için mikro parabolik alıcıya bağlanmıştı. Bu alet Painter Crowe'un kendi tasarımıydı. Cassandra bu düşünceyle hafifçe gülümsedi. Bu ironi çok hoşuna gidiyordu. Pisliğin silahını kendisine karşı kullanmak. Cassandra güvenlik görevlisinin köşeden dönüp gözden kayboluşunu seyretti. Kabloya takılı olan kancayı çıkardı, tekrar tabancanın namlusuna taktı. Sırt üstü dönüp tabancanın kabzasından kullanılmış basınçlı hava şarjörünü çıkarıp kemerinden yeni bir silindir aldığı yerine taktı. Hazır olunca kalkıp saray duvarının girintili çıkıntılı zemininde emekleyip ana binaya doğru ilerlemeye başladı. Dış duvar sarayla birleşmiyordu ama yapıyı 10 metre mesafeden kuşatıyordu. Dar alanı daha küçük bahçeler dolduruyordu. Bazıları çalılarla birbirinden ayrılmış, fıskiyelerle süslenmişti. Duvar boyunca ilerlerken dans eden suların şırıltısı ona kadar geliyordu. Daha önce araziyi incelemiş, lonca tarafından sağlanan güvenlik şemalarının doğruluğunu kontrol etmişti. Mürekkep ve kaleme güvenmemesi gerektiğini bilirdi. Her kameranın pozisyonunu, muhafızların vardiyasını, sarayın yerini şahsen kontrol etmişti. Başka bir palmiye ağacının sarkan yapraklarının altına dalıp sarayın ışıklandırılmış tarafına yaklaşırken daha yavaş ilerlemeye başladı. Minik sütunlu avlu uzun yemek salonuna bakan kemerli pencereleri çevreliyordu. Narin çiçekler halinde şekillendirilmiş mumlar gümüş kaselerde yüzüyor, masayı aydınlatıyordu. Süslü şamdanlara başka mumlar da yerleştirilmişti. Kristal ve narin porselenler ateşin ışığını yansıtıyordu. İpek örtülü masanın başındaki figürler birbirine karışıyor, hizmetkarlar sağa sola koşturup su ve şarap kadehlerini dolduruyordu. Karın üstü yatan Cassandra dijital gözlüğünü gözlerine indirdi. Gece görüş özelliğini açmadan yalnızca büyütmeyi ayarladı, görüntüyü yakına getirdi. Kulakları şiddetli arıtılmış konuşmalarla uğulduyor, dijital özellik yüzünden sesler teneke gibi geliyordu. Parabolik alıcının konuşmalara sabitlenmesi için başını çok hareketsiz tutması gerekiyordu. Bütün oyuncuların mevcut olduğunu biliyordu. Pencerelerden birinin önünde dikilen sıska üniversite öğrencisi Clay Bishop huzursuzdu. Genç hizmetkar kız şarap kadehine doldurmayı teklif etti. Clay başını iki yana salladı. ''La, şükran!'' diye mırıldandı. ''Hayır, teşekkürler.'' Arkasındaki iki adam geleneksel umman tatlarından oluşan ağır ateşte pişirilmiş et, keçi peyniri, zeytin ve hurma gibi ordöv çeşitlerini tadıyordu. Doktor Omaha Dan ve kardeşi Daniel, Cassandra onların kısa bir süre önce canlarını nasıl zor kurtardıklarını çok iyi biliyordu. Onları kaçırmaya kalkanlar kötü iş çıkarmıştı. İki diye dikkatle baktı. Rakibini küçümsemekle hata etmişti. Bu yolda yenilgi yatıyordu. Bu ikilinin dikkate değer güçlü yönleri olabilirdi. Omaha bir zeytin çiğniyordu. ''Sen duştayken'' dedi çekirdeği çıkarırken, ''yerel haberlerden hava durumuna baktım. Kum fırtınası Kuveyt şehrini kapatmış, ana caddeye bir kum tepesi yağmış.'' Kardeşi yalnızca bir ses çıkardı. Dikkatini ona vermiş görünmüyordu. Odanın uzak köşesinden içeri giren uzun boylu sarışın kadını takip ediyordu. Onun yerini alan Sigma ajanı Coral Novak. Cassandra dikkatini rakibine çevirdi. Kadının sükuneti çok çalışarak geliştirilmiş gibiydi. Özellikle de müzede hazırlıksız yakalandığında ne kadar rahat etkisiz hale getirilebildiği düşünülürse. Cassandra'nın gözleri hoşnutsuzlukla kısıldı. ''Painter'ın yanında benim yerimi alabileceğini düşündükleri kişi bu mu? Sigma'ya acemi birisi. İşlerin değişmesine şaşmamalıydı.'' Kadının arkasında Painter göründü. Uzun boy, siyah pantolon, siyah gömlek, resmi ama rahat. Cassandra bulunduğu duvardan bile onun gözünün kıyısıyla dikkatle odayı incelediğini fark edebiliyordu. Her şeyi inceliyor, analiz ediyor, hesaplıyordu. Cassandra'nın parmakları duvardaki keskin camları sıkıca kavradı. Painter onu ortaya çıkarmış, loncadaki pozisyonunu tehdit etmiş, onu aşağılamıştı. Oysa Cassandra çok iyi bir dengede duruyordu. Öncü ajan olarak yıllarca rolünü geliştirmiş, ortağının güvenini kazanmıştı. Ve belki de sonunda sadakatten de fazlasını. Göğsünde biriken öfke midesini bulandırdı. Painter ona her şeye mal olmuş, onu spot ışıklarından alıp rolünü tamamen isimsizlik gerektiren operasyonlarla sınırlamıştı. Bulunduğu yerden kalkıp duvar boyunca yürümeye başladı. bir görevi vardı. Daha önce müzede Painter tarafından engellenen bir görev. Risklerin farkındaydı. Bu gece başarısız olmayacaktı. Onu hiçbir şey durduramazdı. Cassandra sarayın uzak kanadına, binanın sonundaki karanlıkta yanan tek bir lambaya doğru ilerledi. Ayak parmaklarında yükselip kalan mesafeyi koştu. Hedefini kaçırma riskine giremezdi. Sonunda bakımsız bahçeye bakan bir pencerenin önüne geldi. Buharlı camdan yalnız bir kadının küvette uzandığını gördü. Kalan odaları taradı, boştu, ortalığı dinledi, hiç ses yoktu. Tatmin olan Cassandra kanca tabancasını üstteki balkona doğrulttuğu anda sol kulağında bir kadının homurdandığını duydu. Ses uykulu, rüyadaymış gibi boğulurcasına ağlayarak "Hayır, bir daha olmaz" dedi. Cassandra tabancanın fırlatma tetiğine bastı. Kancalar açılıp havaya uçtu. Arkasındaki ince çelik kablo onunla birlikte spiral çizerek ilerledi. Kancalar üçüncü katın balkon korkuluklarının üzerine uçtu. Çeliği sertçe çekerek gerginliğini kontrol eden Cassandra duvarın üzerinden aşağıdaki bahçeye doğru savruldu. Rüzgar ıslık çalıyor, bitişik sokaktaki köpekler havlıyordu. Tek bir dal bile kırmadan balkona inip pencerenin yanındaki duvara yaslandı. Alarm sesi duymayı bekledi. Sessizlik. Pencereyi kontrol etti. Bir parmak aralık bırakılmıştı. İçerideki kadın rüyalarında mırıldanmaya devam ediyordu. Mükemmel. 20.18 Safiye büyük bir hastanenin bekleme odasında dikiliyor. Neler olacağını biliyor. Yolun karşısında iki büklüm bir kadının aksayarak koğuşa girdiğini görüyor. Yüzü ve vücudu burkayla kaplı. Kadının örtüsünün altındaki çıkıntı artık belirgin. Daha önceki gibi değil. Safiye bekleme odasını geçmek için koşuyor. Olacakları durdurmak için deli gibi uğraşıyor. Ama ayaklarının dibine çocuklar toplanmış, bacaklarına tırmanıyor, kollarını çekiştiriyorlar. Onları kovalamaya çalışıyor ama ağlıyorlar. Onları rahatlatması mı yoksa yoluna devam etmesi mi gerektiğine karar veremeyerek yavaşlıyor. Önünde kadın bankonun yanındaki insan kalabalığının arasında gözden kayboluyor. Safiye artık göremiyor onu. Ama hemşire kolunu kaldırıp Safiye'nin olduğu tarafı işaret ediyor, adını sesleniyor. Daha önce olduğu gibi. Kalabalık dağılıyor. Kadın kendi ışığında aydınlanıyor. Bir melek gibi görünüyor, pelerini kanatlar gibi açılıyor. Hayır diyor Safiye dudaklarıyla, içinde konuşacak, onu uyaracak hava yok. Derken kör edici bir patlama oluyor, her yer aydınlık, ses yok. Görüşe hemen geri geliyor ama ses yok. Sırt üstü yatıyor. Sessiz alevler tavan boyunca ilerlerken seyrediyor. Yüzünü ısıdan saklıyor ama sıcak her yerde. Başını çevirip çocukların her yere saçıldığını görüyor. Bazıları yanıyor, diğerleri taşların altında ezilmiş. Bir tanesi sırtı ters dönmüş masaya dönük oturuyor. Çocuğun yüzü yok. Bir diğeri ona dönüyor ama eli yok, yalnızca kan var. Safiye duyamadığını fark ediyor. Dünya sonsuzluğa uzanan tek bir çığlık haline gelmiş. Çığlık çocuklardan değil, kendi ağzından çıkıyor. Derken bir şey ona dokundu. Safiye küvette irkilerek uyandı. Aynı çığlıkla boğulur gibi oldu. Çığlık her zaman içindeydi. Dışarı çıkmaya çalışıyordu. Ağzını kapatıp hıçkırarak ağlamasına engel olmaya, her şeyi içinde tutmaya çalıştı. Serin suda titrerken kollarını göğsüne doladı. Sıkıca panik atağın yankısının azalmasını bekledi. Yalnızca bir rüya. Buna inanabilmeyi istiyordu. Rüya o kadar güçlü, o kadar canlıydı ki hala ağzındaki kan tadını hissedebiliyordu. Alnını silerken titremeye devam ediyordu. Reaksiyonunu rüyayı yorgunluğuna vermek istiyordu ama bu yalandı. Sorun burasıydı. Bu topraklar, tekrar evde olması ve Omaha. Gözlerini kapadı ama rüya bekliyordu. Yalnızca bir adım ötede. Bu yalnızca bir kabus değildi, hepsi gerçekti. Her şey onun hatasıydı. Yerel imam, kutsal Müslüman lideri, onun Kumra'nın dışındaki tepelerde bulunan mezarları kazmasına engel olmaya çalışmıştı. Safiye onu dinlememişti. Araştırma kalkanına fazla güveniyordu. Safiye patlamadan bir yıl önce tek bir kil tableti çözmek için 6 ay uğraşmıştı. Oraya gömülmüş olabilecek bir parşömen tomarından söz ediyordu. Ünlü ölü deniz parşömenlerinin başka bir mezarı olmalıydı. İki aylık kazı haklı olduğunu söylüyordu. Arami diline ait zengin bir kütüphaneyi içeren 40 vazo bulmuştu. Bu yılın keşfiydi ama bedeli çok yüksek olmuştu. Fanatik bir grup kutsal Müslüman mekanının böyle kirletilmesine çok kızmıştı. Özellikle bir kadın, hem de batıyla yakın bağı olan melez bir kadın tarafından. O zamanlar bunu bilmese de Safiye hedefti. Onun aşırı kibir ve küstahlığının bedelini masum çocuklar kanları ve hayatlarıyla ödemişlerdi. Hayatta kalan üç kişiden biri Safiye'ydi. Bu bir mucizeydi. Gazetelere haber olan bir mucize. Ama bedeli çok yüksekti. Safiye hayatında böyle başka mucizeler olmaması için dua ediyordu. Gözlerini açarken parmaklarını yumruk yapmıştı. Öfke geçmişteki yas ve suçluluk duygusunu sıcak tutuyordu. Terapisti bunun son derece normal bir tepki olduğunu söylemişti. Bu öfkeyi hissetmek için kendisine izin vermeliydi. Yine de öfkesinden utanç duyuyor, bunu hak etmediğini düşünüyordu. Doğrulup oturdu. Su küvetin kenarlarından aşağıya süzülüp seramik zemini ıslatıyor, yerde yasemin yapraklarından bir iz bırakıyordu. Geriye kalan yapraklar çıplak karnının etrafında yüzüyordu. Suyun altında bir şey dizine sürtündü. Çiçek kadar yumuşak ama daha ağır bir şey. Safiye araba farlarına yakalanmış bir tavşan gibi gerildi. Suyun hareketi kesildi. Kaygan yasemin yaprakları küvetin derinliğini gizliyordu. Derken tembel bir S kıvrımı suyun sükunetini bozdu. Safiye donup kaldı. Yılanın başı yaprakların arasından çıkarken birkaç yaprak çamur rengi başına yapışmıştı. Koruyucu iç göz kapağı inerken gri gözleri siyaha döndü. Doğruca Safiye'ye bakıyor gibiydi. Safiye yılanları bir görüşte tanırdı. Tepesindeki haberci beyaz haçı görebiliyordu. Echis pyramidium, engerek yılanı. Bütün ummanlı çocuklar yılanlarda bu işareti aramayı bilirdi. Haçın anlamı ölüm demekti. Hristiyan kurtuluşu değil. Yılan bölgede çok bulunur, gölgeli yerlerde dolaşır, ağaç dallarında sallanırdı. Zehri hem kanı hem sinir sistemini etkilerdi. Ölümcül bir kombinasyon. Isırmasıyla ölüm arasında geçen süre 10 dakikadan azdı. Saldırı yeteneği o kadar geniş ve hızlıydı ki bir zamanlar uçabildiği düşünülüyordu. 1 metre uzunluğundaki engerek yılanı küvette yüzmeye devam edip Safiye'ye doğru geliyordu. Safiye kıpırdamaya ya da onu kışkırtma riskine giremezdi. O uykuya daldıktan sonra suya girmiş olmalıydı. Derisini dökerken suyun neminden faydalanmayı istemiş olabilirdi. Yılan karnına ulaşıp suyun biraz üstüne çıkarken dili dışarı fırladı. Safiye biraz daha yaklaşan yılanın derisini gıdıklamasını hissediyordu. Kollarındaki tüyler diken diken oldu. Ürpermemek için kendini zor tuttu. Tehlikeyi hissetmeyen yılan karnının üstüne yerleşip yukarıya doğru kaymaya devam etti. Yavaşça sol göğsüne yerleşti. Durup dilini tekrar dışarı savurdu. Pullu derisi ılıktı, soğuk değil. Hareketleri kaslı ve sertti. Safiye kendi kaslarını da gergin tutmaya çalıştı. Nefes bile almıyordu. Ama nefesini ne kadar tutabilirdi ki? Yılan tünediği yerden memnun görünüyordu. Göğsünün üzerinde kıpırdamadan duruyordu. Bu hareketi çok garipti. Neden kalp atışlarını hissetmiyordu? Hareket et diye diledi Safiye bütün gücüyle. Keşke odanın karşısına geçip kendine gizlenecek bir köşe bulsa, ona küvetten çıkma fırsatı verseydi. Hava ihtiyacının göğsündeki keskin bir acıya, göğüslerinin arkasında bir basınca neden olduğunu hissediyordu. Lütfen git. Engerek yılanı diliyle havayı tatmaya devam etti. Her ne hissettiyse bundan memnun görünüyordu. Dinlenmek için yerleşmişti. Safiye'nin gözlerinde oksijensizlik ve gerilimden doğan minik yıldızlar dans etmeye başlamıştı. Kımıldarsa ölürdü. Nefes bile alsa. Birden gölgelerdeki bir hareket dikkatini pencereye çekti. Buhar yüzünden camlar buğulanmış, görüntüyü bulanıklaştırmıştı. Ama bundan hiç kuşkusu yoktu. Dışarıda biri vardı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 208.